Ayrım 18, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 228. İçimdeki Sean Connery, Katmandu yolunda. 2000'li yılların başında yayımlanan hazır kağıt reklamlarını pek çoğunu hatırlarsınız. Sormaktan kendimi alamadığım bir soru oldu hep. Reklamdaki oğlan mı olmak isterdim yoksa kız mı? Meseleyi kız veya oğlan olmaya indirgemeyin. Cinsiyeti aradan çıkarıp o soruyu bir kere daha sorun. Kamyonun üstünde kalan oğlanın yerinde mi olmak isterdiniz, yoksa atlayıp belirsiz bir istikamete yürüyen o kız mı? Başını alıp giden mi, yoksa arkadan bakıp hayıflanan mı? Hem kızı kaçırdığına hem de kendini zoraki bir güzergaha bağlayan kamyonun esiri olduğuna mı? Ben çok düşündüm. Son ve kesin cevabım şu, başını alıp giden o kızın yerinde olmak isterdim. Ayağımda bir şort, sırtımda bir tişört ve hafif bir ceket. Ayağımda kısa bir pantolon ve botlar. Tabii bir de o Marlboro Man şapka. Bu yazıyı yazdıktan birkaç gün sonra Katmandu yollarındaydım. Paris'in bir öğrenci mahallesinde Rue de la Hakutu ile Easy Rider filmini seyrettikten sonra kafama giren o virüs sonunda beni 38 derece ateşle oraya götürüyordu. Hippiliğin Kâbesi'ne. Kim bilir kaç kere yazdım, ondan kaç yüz kere daha fazla düşündüm, kaç binlerce hayal ettim. Yapamadığım şeyler diye hayıflandığım bir hayali şimdi gerçekleştiriyordum. Artık Katmandu yollarındaydım. O zamanlar bir otobüste, ne bileyim, halk trenlerinde veya o Marlboro Man kamyonlarında zaman zaman otostopla, zaman zaman yürüyerek yapmayı tasarlamıştım. Şimdi bir uçağın ön sıralarında gidiyorum, iyi bir şarap içerek, güzel bir yemek yiyerek, müzik dinleyerek uçuyorum. Zaman zaman da kendime soruyorum, hangisi daha keyifliydi? O genç gövdemin içinde narin silüetini koruyan kılınmamış bir vücutla, uzun saçlarla ve başında kabak yerleriyle o halk otobüslerinde mi, yoksa tek teselli içindeki Sean Connery efsanesini bulan bu 50 yaş lüksüyle mi? Güneri Civaoğlu'nun sakallı fotoğrafını görünce umudumu yeniden artıran o Sean Connery ikonu bu yolculukta bana refakat ediyordu. Onunla birlikte gidiyordum. 50 yaşını geçmiş bir hippie kalıntısının ertelenmiş seyahati. Ölümüne ve doğumuna giden bir somon balığı gibiyim. Arkamda genç okyanuslar, çılgın deltalar, önümde yorgun engebeler. Valpurgis gecesi gibi yokuş yukarı tırmanıyorum. Kafamda yine o tezat, yine o cevapsız soru. Hangisi daha güzeldi? Genç bir hippinin pejmurde macerası mı, yoksa 50 yaşını geçmiş bir adamın tavafı mı? Cevap yok ama yollardayım. Lüksün tadına vara vara yollardayım. Refakatçim Sean Connery'nin arabı gibi yanında oturuyorum. Onun sakalı var, benim yok. Ama kendini gövdemden dışarı atmış gözlerim kendime baktığında sadece içimdeki o Sean Connery'i görüyor. Senin ne alakası var diyenler umurumda bile değil. Benim aynamda görünen suretim o aynı suret. Bir sakalı eksik. 1970 yılının karanlık bir akşamında Rue de la Hakut'taki o sinema salonundan çıkmıştım. Easy Rider'ı seyretmiştim. Peter Fonda, Dennis Hopper ve Jack Nicholson'ın aklımı çelmiş, zihnime delice özgürlük fikirleri sokmuştu. Alıp başımı gitmek istemiştim. Tıpkı kamyonun atlayan o Marlboro Man kızı gibi. Arkamdan hayıflanan kimse yoktu. Arkamdan üzülen kimse olmasa bile ben yine de özgürlüğün keyfini yaşamak istiyordum. O gün yapamadım, param yoktu. Belki korkaktım. Şimdi param var ve gidiyorum. Ve durmadan soruyorum, hangisi daha güzeldi? O mu, ben mi? Yaş 66 ve biz niye ölüyoruz? 2002 senesinin 8 Nisan'ıydı. Sabah toplantısını yaptığımız pencere salonu kapısını açtığımda içerisi zifiri karanlıktı. Daha kimse gelmemiş diye düşünürken aniden ışık yandı. Bütün arkadaşlar karşımdaydı. Salon balonlarla doluydu. Duvarlara bana ait fotoğraflar asılmıştı ve birden "İyi ki doğdun" nakaratları yükselmeye başladı. Sürpriz yaş günü partileri hürriyetin alışkanlığı, hürriyetin en güzel adetlerinden biridir. Her yaş gününde içimizden mutlaka gönüllü bir hınzır çıkar ve acayip güzel şeyler bulur. Özellikle 50 yaşını geçen arkadaşlarımızın partilerini çok daha büyük keyifle kutlarız. O yaş günlerinde hınzırlığımız dozu iyi ayarlanmış bir kara mizaha dönüşür. Her gün oturduğum koltuğun arkasında Latif Demirci'nin çizdiği bir karikatürüm vardı. Ben ayakta duruyorum. Ayağımın dibinde elektrikli bir testere var. Yan tarafa küçük bir pano asılmış. Üzerinde Yakup Cemil Out yazıyor. Masamda da beyaz bir kedi oturuyor. Duvarlarda ise benim şakayla söylediğim sözler. 2030'dan sonra bana güvenmeyin ve şu cümle. İdeal genel yayın yönetmeni benim yaşımda olmalı. Yani o zamanki yaşımda 55'inde. O sabah 9. Cumhurbaşkanı Demirel aramıştı. Yaş günü kutlu olsun kardeşim diye başladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanım, bu yıl nedense herkes yaş günü büyük keyifle kutluyor. Anlaşılan 55 yaşıma gelmem, herkes ziyadesiyle memnun ve mutlu etmiş dedim. Tabii yanılmadınız. Konuştuğum kişi Demirel. Hemen uygun fıkrayı anlattı. Adama sormuşlar. Yaşın kaç? 29 demiş. Yahu sana 10 yıl önce de sormuştuk, yine 29 demiştin. Nasıl oluyor bu? Adamın cevabı şu olmuş. Ben sözünün eri adamım. Söylediğim sözün arkasında dururum. 0 ve 5 rakamların tuhaf bir psikolojisi vardır. Sonu 0 veya 5 ile biten yaşlar, elinizde sadece bir gidiş biletiyle çıktığınız yolculukta bilanço yıllarıdır. Kafanızda hep o aynı soru vardır. Daha kaç yıl veya daha kaç bahar? Nisan'ın Zerdüştü bize doğru zamanda ölün buyurur. Ama arkasından sorar. Doğru zamanda yaşamayan bir insan doğru zamanda nasıl ölebilir? 55 yaşıma Fukuyama'nın Our Posthuman Future adlı yeni kitabını okuyarak girmiştim. Kitabın adını İnsan Sonrası Geleceğimiz olarak çevirebilirsiniz. Fukuyama biyoteknolojik devrimin sonuçlarını inceliyor. Tabii kitabın en ilgimi çeken bölümü hayatın uzaması oldu. Hürriyet'in doktoru Gündüz Tezmen daha o yıllarda 10 yıl daha sıkarsanız bir 10 yıl daha fazla yaşayabilirsiniz diyordu. Yani dönüşü olmayan biletimizin geçerlilik süresi biyoteknolojik gelişmelere bağlı. 20. yüzyıl başında bir Amerikalının ortalama yaşam süresi erkekler için 48,3, kadınlar için 46,3'müş. Aynı yüzyılın sonunda bu süre erkekler için 74,2, kadınlar için ise 79,9'a yükselmiş. Yani bir yüzyıl içinde erkekler 26, kadınlar ise 33,5 yıl daha kazanmışlar. Ama o kader sorusu hala hafızamızda kazılı duruyor. Biz neden ölüyoruz? Çeşitli teoriler var. Ölüm karmaşık bir şey. Birçok şeyin yan yana gelmesi. Ama insanoğlu Gılgamış'tan beri ölümsüzlüğün sırrını arıyor. Ve sadece bizim değil, bilimin de içinde o soru duruyor. Ya bize ebedi hayat verecek bir gen varsa? 10 yıl daha sıkalım. Belki de ölümsüzlük olmasa bile bize bir 10 yıl daha kazanabileceğiz. Ama çok uzun bir hayat, içimizdeki o cevapsız soruları azaltacak mı? Fukuyama gibi ben de soruyorum. Hayat çok uzarsa onun kıymeti azalır mı yoksa artar mı? Her gün önemlidir sözünün bir anlamı kalır mı? Hayat tatlıdır cümlesinin yerini hayat çok kıymetlidir cümlesi alırsa ne olur? Önünde bu kadar uzun hayat olan bir insan 20'sinde 30'unda kendi canlı bombaya çevirip feda eylemi yapar mı? Ama benim yaşım 66. 10 yıl daha sıksam da bu soruların benim için bir anlamı olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü ne ben Gılgamış'ım ne de bilim ebedi hayatın sırrını çözecek olan o geni bulabilmiş. Benim için her gün hala çok önemli ve elimde sadece bir gidiş bileti var. Son sahne, veda hutbesi. Bir erkek bir erkeği terk edince. Hayatımın sonuna dayandım artık. Gecikmiş, haddinden fazla gecikmiş bir yazının, kapanmış gibi duran bir kapının maymuncuğu acaba bu cümle midir? Bir de arkasından şöyle bir mısra geliyorsa. Oysa çoktan hazırım ben buradan gitmeye. Gitmediğim başka bir yer mi kaldı? Ne düşünürsünüz? Bu cümleler yaşayan bir arkadaşın erken vasiyeti midir, yoksa ölmüş bir dostun gecikmiş vasiyeti mi? Bilemezsiniz ki bunca yıl ayrı geçmiş, bunca yol yalnız yürünmüş. O cümlenin şifresi onda kalmış. Sizde kalan sözlük ise artık miadını doldurmuş. Önünüzde en sonda yazılması gereken, mukaddime ve arkasından gelen o müthiş şiir, Enis Batur, Gece Yazıları dergisinde yayımlanan Dal Budak adlı şiirini okumaya işte bu duygularla başladım. Demek ki hayat bilgisi dersimizin daha açılacak konu başlıkları varmış. Kim bilir, belki sondan üç öncesi, belki de bir. Yıllar önce Sarnıç kitabında bir yere takılmıştım. Orada bir cümle hayat bilgisi dersimin birinci cümlesi gibi asılı kalmıştı. Döndüm ki döndüğüm yerde değildim. Bu sözler bizim için de geçerli. Tepemizde dönüp dolaşan akbabalar için de diye düşünüp sevinmiştim. Ama şimdi görüyorum ki yıllar çehremiz, gövdemiz kadar küçük dünyamızın anayasalarını da değiştiriyormuş. Yıllar sonra sondan iki önceki veda kitaplarına şu not düşülüyormuş. Tanırım o köprüleri, bazılarının üzerinden ben de geçmiştim. Nice yol aldıktan sonra gördüm ki gene aynı köprüye varmışım. 50 yaşın hüzünlü arkeolojisi, buruk kaşifliği devam ediyor. Her seferinde döndüm ve birkaç sokağa, birkaç odaya telaşlarımı kilitledim. Haritam darmış, sıkışıkmış, nüfusum tenhaymış. Hakkımda söylenenleri duydum ve hiçbir söze aldırmamayı an geldi öğrendim. Ve o son cümle, hayatımın sonuna dayandım artık diye başlayan tek kişilik tenha bir göçün gelip konakladığı son nokta. Şu fani kubbenin altında benden birkaç hoş seda kaldığına kandım. Hayat kendi kendine kanma ve kendi kendi kandırmalar zinciri değil midir? Enis Batur'u 1970'li yıllarda Paris'te tanıdım. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. 1980'li yıllara kadar aramızda olağanüstü bir kedi kara vardı. Sonra aramızda kara kedi girdi ve orada kaldı. Vazo çatladı. Birimiz ağır konuştu, öteki alttan almayı, altında kalmayı bildi. Ama o vazoyu bir türlü yapıştıramadık. Dostluğun bende kalan yarısını hep sağlam kasalarda sakladım. Öteki yarısının akıbetini ise ne yazık ki soramadım. İçimizde kalanları bir türlü söyleyemediklerimizi hep bir yedeğimine emanet ettik. Onun aracılığıyla zaman zaman birbirimize hal hatır sorduk. Sonunda işte böyle müthiş bir şiir yeniden gelince elimdeki binbir anahtarı tek tek denemeye başladım. Hayat insana her şeyi öğretiyor. Hayatımızdan sadece kadınlar gitmiyor. Bazen erkek arkadaşlar da gidiyor. Bazılarının bıraktığı boşluk bir hayat boyu dolmuyor. Yalnız bir Ankara gecesiydi. Yine Behçet Necatik ile hatırladım. O dizeyi bulup çıkardım. Bekler bazı şiirler, bazı yaşları. Hakikaten beklermiş. Hele hele o yaşlarda böyle bir boşluk kalmışsa. O yaş başka neyi bekleyecek ki? Tabii ki böyle bir şiir. Lotus gecesi. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş. Prince kim bilir kaçıncı defa Purple Rain söylüyor. En hünsa haliyle söylüyor. Hayatım boyunca en sevdiğim gitar sololarından biri başlıyor. Her yalnız gecemde olduğu gibi aynı şeyi düşünüyorum. Benim için gece vasatın, bayağının, adinin, kötünün en büyük düşmanıdır. Gece temizlikçidir. En pespaye insan cinayetlerinin izlerini siler. Hele bahçenizin ucunda bir çam ağacı, yıl sonunda erken başlamışsa, üzerindeki küçücük ampuller sizi ışıl ışıl bir huzur dünyasına götürüyorsa, mütevazi felsefenizin 3-5 sayfası daha yazılmaya başlanır. Önümde bir Amerika seyahatimde aldığım dergilerin birinde gördüm, fotoğraf duruyor. Sırtı çıplak bir kadın, ressama veya heykeltıraşa poz veriyor gibi öyle duruyor. Bazılarımız için bayağı kilolu sayılabilecek bir gövde. Bazılarımız içinse antik çağdan fırlayıp gelmiş bir Venüs, bir Afrodit veya Gustave Doré'nin cennetinden çıkma bir kadın. Belinin kıvrımları, kalçalarının görünümü insanı çelişkili bir estetik meditasyonuna sokuyor. Bu kadın kilolu mudur yoksa bir erkeği mest edecek kadar güzel mi? Ben çok güzel buluyorum. Daha doğrusu bir kadını erkeğin gözünde çok güzel kılan şeyleri düşünüyorum. Bazen incecik bir bel, bazen yuvarlak kalçalar, bazen düz bir göz, hatta tahta denilebilecek marazi bir silüet, bazen dolgun gözler. Bir erkek aynı anda bunların hepsini güzel bulabilir mi? Evet, bulabilir. Çünkü kadını erkeğin gözünde hayatının kadını yapacak çok başka şeyler var. Birlikte yaşananlar, geçmiş ve hiç geçmeyecek kıskançlıklar. O kadını biricik kılan duruşu. Tıpkı fotoğraftaki gibi edası. Kadın üst bir varlıktır ve erkeği fethedecek çok şeyi vardır. Ama yandaki fotoğrafta beni etkileyen çok başka bir şey var. Bu bir reklam fotoğrafı. Sizce bu kadın fotoğrafı neyin reklamı için kullanılmış? Kozmetik bir ürün mü? Bir tasarımcının ürünleri için mi? Hiçbiri değil. Bu fotoğraf göğüs kanserine karşı mücadele eden bir araştırma vakfının sosyal ilanında kullanılmış. Üzerinde şöyle bir yazı var. Biz göğüs kanserini tarihe gömüyoruz. Yani Venüslerin, Afroditlerin çağına. Ne kadar umut verici, ne kadar düşündürücü bir reklam değil mi? Göğüs kanserinden müstarip bir kadını en kadın hali hayata asılmaya davet eden muhteşem bir umut yıldızı. Mor yağmur gözyaşları halinde geceme yağarken aklıma yıllarca önce kaybettiğim sevgili arkadaşım Neslihan Gence geldi. Ankara'nın o en güzel kadınını düşündüm. Bir öğle güneşinde elimi göğsüne götürerek o habis yumrular ilk dokundurttuğu anı Evet, o anı hatırladım. Kanser onu muhteşem kadını alıp götüremedi. Neslihan gözümde hep o muhteşem kadın olarak kaldı. Ölüme meydan okumanın en kahramanca yolu bu olmalı diye düşünmüştüm. Bir kere daha anladım ki yarasalar kötü hayvan değildir ve gece vasat yaratıkların en büyük düşmanıdır. Her insanın bir gecesine mor yağmurlar yağmıştır. Kendinizi hak ilan ettiğiniz yalnız veda hutbesi gecelerdir onlar. Kendinize veda ettiğiniz bir gece. O gece mor yağmur bulutlarının altında uyudum. Olağanüstü bir lotus çiçeği tarlasındaydım. Hafif bir rüzgar mor yağmurdan sırılsıklam olmuş bedenime esiyordu. Kuyunun kenarında bir nilüfer bana el sallıyordu. Kuyu galiba açılan bir girdaba dönüşmüştü, iştahla beni bekliyordu. Elimi bıraktım ve mor bedenimi, kim bilir hangi Manhattan göklerinin kim bilir kaçıncı katından boşluğa bıraktım. Bütün sesler kesilmişti. Sadece Prince'ın hünsa sesi geliyordu. Kadın değilim ben. Erkek değilim ben. Hiçbir zaman anlayamayacağınız biriyim ben. Kitabın sonu 2 Ağustos 2013, sayfa 239.